Evet, iki hafta önce Rabbin dirilişi konusuna baktık. Geçen hafta Rabbin göğe alınışına baktık. Bu hafta da Rabbin dönüşüne bakacağız. 1. Selanikliler 4'ü okuduk. 2. Selanikliler 2'yi okuduk. Evet, şimdi İsa Mesih çarmıhta ölüp dirildiğinde ve göğe yükselip Baba Tanrı'nın sağında oturduğunda dünyasal işini tamamlamış olsa da daha yapacak birçok işi var. Ve bunları şu an bile gerçekleştiriyor. Evet, İsa Mesih Tanrı'nın krallığının işini tamamlamak üzere belirlenmiş zamanın sonunda tekrar gelecek. Elçilerin İşleri 1'de bu zamanı hiç kimsenin bilmediğini söylüyor. Evet, Mesih'in kesin olarak ne zaman döneceğini bilmiyoruz ama Mesih'in dönüşüyle ilgili belirtiler var ve bu belirtileri biliyoruz. Evet, kilise yüzyıllar boyunca Rab İsa Mesih'in dönüşünden bahsederken buna mübarek umudumuz veya bereketli umudumuz diyor. Evet, mübarek umudunuzu veya bereketli umudunuzu aklınızda tutun. İsa'nın dönüşü kesinlikle bizim umudumuzdur. Bu umut bize aittir ve kesin bir umuttur. İsa Mesih kesinlikle geliyor. Geçmişte yapacağım dediği her şeyi yaptı, gerçekleştirdi. Eski antlaşmanın Mesih ile ilgili vaatleri, Mesih ile ilgili peygamberlikleri, ön bildirileri, isterseniz kehanetleri deyin. Bunlar yeni antlaşma zamanında Mesih yeryüzündeyken gerçekleşti ve Mesih ile ilgili, dönüşüyle ilgili ön bildiriler de gerçekleşecek. Bu vaat kesindir. Bu umut kesindir. Şimdi tabii bazı dillerde, farklı diller konuşuyorsanız, bazı dillerde umut kelimesi kesinlik ifade etmiyor. Türkçe'de umut dediğimiz zaman gerçekleşmesi garanti olan bir şeyden bahsetmiyoruz, değil mi? Yani işte 100 almayı umut ediyorum diyebiliriz. Bir sınava girmişizdir. Yani iyi geçti galiba. Herhalde 100 alırım. Yani benim umudum 100 veya işte Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını umut ediyorum. Ben tabii bugüne kadar Fenerbahçe'nin hangi ligde nerede olduğunu bilmiyordum. Dün akşam girip bir baktım. İkinciymiş. Yani biraz daha böyle kesin umut gibi bahsedebiliriz tabii. Şimdi Fenerbahçe'nin bu sezon Süper Lig'de şampiyon olacağını düşünüp düşünmediğimi soracak olursanız, ya umarım ama emin değilim derim. Yani ummakta bir kesinlik yok, değil mi? Ancak yeni antlaşma kategorilerinde umut olarak tercüme edilen Yunanca elpis kelimesi kesinlikten yoksun değil. Bir kesinlik içeriyor. Bu bizim umudumuz. İşte hani elbet bir gün gelecek diye düşünüyorum demiyoruz. Mübarek umudumuz, bereketli umudumuz. Rabbimiz İsa Mesih kesinlikle dönecek, kesinlikle geliyor. Yeni antlaşmanın bahsettiği bu umut, Tanrı'nın verdiği ve gerçekleşmesi kesin olan vaatleri ifade ediyor. Elpis, yani umut, burada bahsedilen umut kesindir. Kesinlikle gerçekleşecek bir vaattir. Bu konuda hiçbir şüphemiz yoktur. Dolayısıyla bizim bereketli umudumuz, bizim mübarek umudumuz aslında bizim bereketlenmiş güvencemizdir. İsa'nın bir gün geri döneceğinden kesinlikle emin olabilirsiniz. Yeni antlaşmada İsa'nın gelecekteki dönüşü hakkında söylenecek çok şey var. Şimdi bu konuya değinen açıklamalardan biri de Pavlus'un Selaniklilere yazdığı ilk mektupta yer alıyor. Şöyle diyor Selanikliler 4, 13, 18'de. Kardeşler, umudu olmayan öbür insanlar gibi kederlenmemeniz için gözlerini yaşama kapamış olanlar konusunda bilgisiz kalmanızı istemiyoruz. İsa'nın ölüp dirildiğine inanıyoruz. Aynı şekilde Tanrı İsa'ya bağlı olarak gözlerini yaşama kapamış olanları da onunla birlikte geri getirecektir. Rabbin sözüne dayanarak size diyoruz ki biz yaşamakta olanlar, Rabbin gelişinde hayatta olanlar gözlerini yaşama kapayanların önüne asla geçmeyeceğiz. Rabbin kendisi bir emir çağrısıyla, baş meleğin seslenmesiyle, Tanrı'nın borazanıyla gökten inecek. Önce Mesih'e ait ölüler dirilecek. Sonra biz yaşamakta olanlar, hayatta olanlar, onlarla birlikte Rabbi havada karşılamak üzere bulutlar içinde alınıp götürüleceğiz. Böylece sonsuza dek Rab'le birlikte olacağız. İşte birbirinizi bu sözlerle teselli edin. Evet, Pavlus Selanik'teki imanlıları, imanlı akrabaları, imanlı tanıdıkları, arkadaşları, ölen imanlıları bu sözlerle teselli ediyor. Ama orada ölen veya gözlerini yaşama kapatan demiyor. Şöyle diyor, umudu olmayan başkaları gibi üzülmeyesiniz diye uykuda olanlarla ilgili bilgisiz olmanızı istemiyorum diyor. Mesih'e iman ederek ölmüş olanlara uykuda olanlar diyor. Uyandırılacak bu kişiler. Evet, bu Pavlus'un halk arasında göğe alınma olarak adlandırılan olayla ilgili öğretisi. Bazıları bir dönem işte Mesih gelmeden önce Mesih'e ait olanların birdenbire göğe alınıp ortadan kaybolacağını söylüyor. Yani göğe alınma öğretisi İsa'nın yeryüzüne dönüşünde yaşayan tüm Hristiyanların mucizevi bir şekilde göğe alınıp cennete götürülmesi öğretisi. Şimdi bu olay hakkında tabii pek çok yanlış bilgi var. Bu bilgiler de biraz birbirlerinden farklı bilgiler. Çok fazla değinmeyeceğim buna ama bu bölüm, Selaniklilerdeki bu bölüm bize bu konuda emin olabileceğimiz bazı kesin gerçeklerden bahsediyor. Pavlus İsa'nın dönüşünün gizli bir dönüş olmayacağını söylüyor. Gizli değil, görünür olacağını, bedensel bir dönüş olacağını ve muzaffer bir dönüş olacağını, çünkü İsa'nın ilk gelişinde olduğu gibi böyle alçak gönüllü ve zayıf uysallık içinde değil, güç ve görkem içinde geleceğini çok açıkça söylüyor bize. Yani ilk gelişinde bebek olarak doğdu, bir ahırda, bir yemliğe yatırıldı. Dünyanın kralı, evrenin kralı, her şeyin yaratıcısı bir yemliğe yatırıldı. Ama burada güç ve görkemle geleceğini görüyoruz. Geçen haftaki vaazımızda gördüğümüz gibi melekler öğrencilerine elçilerin işlerinde aranızdan göğe alınan İsa, göğe çıktığını nasıl gördünüzse aynı şekilde geri gelecektir demişlerdi. İsa nasıl gözle görülür bir şekilde görkem bulutu üzerinde gittiyse, bu buluta Şekayna bulutu demiştik. İsa nasıl gözle görülür bir şekilde görkem bulutu içerisinde gittiyse, yine gözle görülür bir şekilde bu görkem bulutu üzerinde geri gelecek. İşte bulutlarla geliyorum diyor. Vahiy kitabında da Mesih'in herkese görünür bir şekilde geri geleceğini görüyoruz. Bugün kilisede çok yaygın olan bir görüşe göre İsa yeryüzüne dönüp kiliseyi kurtaracak, ancak daha sonra büyük bir sıkıntı yaşanacak. Tabii kilise kurtulacak, kilise Mesih'e ait olanlar bu sıkıntıyı görmeyecekler, bu sıkıntıdan geçmeyecekler, böyle bir sıkıntıyı yaşamayacaklar görüşü var. Ve ardından İsa tekrar geri dönecek diyorlar. Şimdi bence bu görüş Pavlus'un birinci Selanikler'de anlattıklarının ciddi bir şekilde yanlış anlaşılmasından kaynaklanıyor. Şimdi bir keresinde bu düşünceyi savunan birisiyle tanışmıştım. Hatta önde gelen temsilcilerinden biriyle konuştum. Yani bu adam sıkıntı öncesi göğe alınma doktrinini öğretiyordu. Evet, sıkıntıdan önce, yani yeryüzünde sıkıntılar, zorluklar başlamadan önce tüm Hristiyanlar göğe alınacak diye bir doktrin var. Bu adam da bu doktrini savunanlardandı. Şimdi aklımızda kalması için buna türbülans öncesi diyelim. Türbülans öncesi göğe alınma öğretisi diyebiliriz. Aslında sıkıntı, zorluk öncesi deniliyor. Şimdi bu kişiye Kutsal Kitab'ın hangi yerinde böyle bir öğreti var? Böyle sıkıntı öncesinde Hristiyanlar göğe alınacak diye bir ayet var diye sordum. Yani böyle bir ayet var mı? Gösterebilir misin bana diye sordum. Yani ben bulamıyorum. O kadar okudum. Böyle bir şeyi görmüyorum. Ama herhalde bir şey gösterir, bir yerlerden bunu yorumlayabilir diye düşünüyordum ama yok. Şöyle dedi, yani söyleyemem ama çocukluğumdan beri bunun doğru olduğunu biliyorum. Babam da bunu öğretiyordu, dedem de bunu öğretiyordu, ona da bu şekilde öğretildi, ben de bu şekilde öğretiyorum. Yani böyle diyerek aslında şunu söylemiş oluyor. Yani ben böyle bir geleneği sürdürüyorum. Yani atalarımdan bunu duydum. Bu şekilde bu geleneği sürdürüyorum. Ve bu geleneği sürdürebilmek için de bir sürü ayeti buna göre yorumluyorum anlamında bir cevap vermişti. Arkadaşlar, teolojimizi böyle yıllar önce birilerinin bize anlattığı şekilde düzenleyemeyiz. Teolojimizi kutsal yazılara göre belirlememiz lazım. Kutsal yazılarda ne öğretiliyorsa bizim de ona göre teolojimizi belirlememiz lazım. Evet, şimdi Pavlus'un anlattığı olaylara bakalım. İlk olarak şunları yazıyor. Rabbin kendisi bir emir çağrısıyla, baş meleğin seslenmesiyle, Tanrı'nın borazanıyla gökten inecek. Önce Mesih'e ait ölüler dirilecek. Şimdi arkadaşlar, bunlar çok açık ayetler. Bunları madde madde bir sıralayın. Bakın, tekrar okuyayım. Rabbin kendisi bir emir çağrısıyla, baş meleğin seslenmesiyle, Tanrı'nın borazanıyla gökten inecek. Önce Mesih'e ait ölüler dirilecek. Sonra biz yaşamakta olanlar, hayatta olanlar, onlarla birlikte Rabbi havada karşılamak üzere bulutlar içinde alınıp götürüleceğiz. Böylece sonsuza dek Rab'le birlikte olacağız. Evet, Rab İsa Mesih nasıl gelecek? İşte bu şekilde gelecek. Çok uzun uzun, işte dünyanın sonu, eskatonda, son günde, son zamanda, yargı gününde nasıl olacak diye anlatabiliriz tabii ki, ama özet olarak anlatmak istiyorsanız veya anlamak istiyorsanız 1. Selanikliler 4, 16, 17. ayetleri tekrar okuyabilirsiniz. Evet, burada ölülerin dirilmesinin ve bizim gökyüzüne alınmamızın amacının uzaklaşmak değil, yani yeryüzündeki sıkıntıdan kurtarılıp uzaklara götürülmek değil, İsa Mesih yeryüzüne geri dönerken onu karşılamak, yani esas amacın onu karşılamak olduğunu söylüyor Pavlus. Yani Mesih yeryüzüne gelirken bizim havada Mesih'le buluşmamız, Mesih'i karşılamamız anlamında bunu kullanıyor. Ve bunu çok açık bir şekilde Roma geleneklerine göre Greklerin de anlayacağı, Romalıların da anlayacağı, Yahudilerin de anlayacağı bir dille bize anlatıyor. Evet, amaç Mesih bulutlarla gelirken, bulutlarda gelirken ona ait olanların, uykuda olanların diriltilip, yani ölü olanların diriltilip ve yaşamakta olanların da onlarla birleşip Mesih'i karşılamak. Mesih gelirken onu karşılayacağız. Evet, İsa Mesih bizleri bu dünyadan çıkarıp başka bir yerde yaşamaya götürmeyecek. O diğer öğretinin öğrettiği gibi. Yani böyle ışınlama gibi bir şey. Bütün Hristiyanlar birden tak diye kaybolacak. Yok olacak yeryüzünden. Cennetteki yaşamları böyle anında başlayacak diye bir öğreti var. Bu öğreti çok yanlış. Bu öğreti kutsal yazıların sözlerine karşı bir öğreti. Evet, böyle değil. Gerçekten bedensel olarak geri dönen Mesih'le birlikte buluşacağız. Biz de bedensel olarak onunla yüz yüze geleceğiz. Evet, İsa Mesih zafer dolu dönüşüne onunla birlikte katılmamız için bizleri yukarı kaldıracak. Pavlus bizlere bunu söylüyor ve bunu söylerken bizim aklımızda bunun resmini çizmemiz gerekiyor. Evet, Roma İmparatorluğu'nun Roma lejyonları askeri bir sefer için yabancı bir ülkeye savaşa gittiklerinde işte sancaklarında SPQR harfleri vardı. Senatus Populus Que Romanus kelimelerinin kısaltması bunlar. Bu da Senato ve Roma halkı anlamına geliyor. Senatus Populus Que Romanus kısaltması Senato ve Roma halkı anlamına geliyor. Ve bu sancaklarda SPQR harfleri Roma ordusunu temsil ediyor. Roma halkını, Roma senatosunu ve Roma halkını temsil ediyordu. Evet, Roma'da ordunun fetihlerinin sadece ülkeyi yöneten politikacılar için değil, şehrin tüm vatandaşları için olduğu anlaşılmıştı ve bunun için vatandaşlar Roma ordusu geri dönerken mutlaka bu orduyu karşılamaya çıkıyordu. Evet, ordu 2 ya da 3 yıllık bir sefer için savaşa gitmiş olabilirdi. Bazen daha kısa seferlere gidiyordu ama düşünün Roma'dan hareket ediyor ve Germanya'nın veya Almanya'nın iç bölgelerine doğru bir savaşa gidiyor ve burada bazen savaş yıllar sürüyor. Bazen Britanya'ya gidiyor ve buradaki savaş da yıllar sürüyor. O tüm ordu değil ama ordunun temsilcileri geri döndüklerinde halk bunları karşılamaya geliyor. Evet, sonunda askerler savaş esirlerini zincire vurarak Roma'ya geri dönerlerdi mutlaka. Şehrin dışında kamp kurarlar ve senatoyu ve halkı Roma lejyonlarının döndüğü konusunda bilgilendirmek için bir haberci gönderirlerdi. Şimdi bu haber ulaştığında halk zafer kazanmış olan kahramanları karşılamak için hazırlık yapmaya başlardı. Hazırlanmaya başlardı. Herkes kendisini hazırlıyordu. Her şey hazır olduğunda borazanlar çalınırdı. Bunun üzerine şehir halkı ordunun kamp kurduğu yere gidip şehre doğru yürüyen askerlere katılırdı. İşte Pavlus böyle bir katılımdan bahsediyor. Zafer alayı Roma şehrine doğru ilerlerken halk bu askerlerin yanına gelir ve askerlerle birlikte o zafer alayıyla birlikte Roma'ya doğru ilerlerlerdi. Evet, bu bir zafer kutlamasıydı. Buradaki düşünce Roma halkının da fetih ordusunun zaferine katılmış oldukları anlamına geliyordu. Evet, Pavlus'un burada kullandığı dil işte tam olarak budur. Bizler Mesih'le, Mesih bulutlarda bedensel olarak dönerken bizler onun yanına götürüleceğiz. Bedensel olarak. Önce ona ait olan ölüler diriltilecek. Ondan sonra biz yaşayanlar diyor Mesih'le birlikte buluşacağız. Yani Mesih'in zaferini hep birlikte kutluyor olacağız. Mesih'in dönüşü tabii ki bazıları için yargı günü olabilir. Ama bizim için o gün zafer günüdür. Zaferin kutlandığı gündür. Zafer alayına katıldığımız gündür. İsa Mesih fetih gücüyle geri döndüğünde hem ölü hem de yaşayan imanlıların onu karşılamak üzere havada buluşacaklarını, imanlıların orada kalmayacaklarını, Rab İsa Mesih'in zaferle dönüşüne katılacaklarını ve İsa Mesih'in yüceltilmesine iştirak edeceklerini söylüyordu. Evet, Pavlus'un buradaki amacı yaşamakta olan imanlıları teselli etmekti. Ve hatta birbirinizi de bu sözlerle teselli edin diyor. Evet, Pavlus burada bazı yanlış anlamaları ve yanlış öğretileri de düzeltiyor. İmanlı Selanikliler ölmüş olan sevdiklerinin Mesih'in zaferle dönüşünü kaçıracak olmalarına üzülüyorlardı. Evet, düşünün, bir yakınınız Mesih'e iman etmiş olan Hristiyan bir yakınınız ölmüş, gömülmüş ve Mesih yakında dönecek ama benim yakınım, benim sevdiğim oğlum, kızım, annem, babam bu zafer alayına katılamayacak. İşte buna üzülüyorlardı. Pavlus da bunun farkındaydı. Pavlus onlara Mesih'te ölmüş olanların onun dönüşünü asla kaçırmayacakları konusunda güvence veriyor. Eğer Mesih'e iman ederek ölmüşseniz onun dönüşünü kaçırmayacaksınız. Hatta şunu söyleyeyim. Eğer Mesih'e iman etmiyorsanız onun dönüşünü kaçırmayacaksınız. Çünkü onun dönüşü sizin için yargı günü olacak. Mesih'e iman edenler için zafer günü, Mesih'e iman etmeyenler için yargı günü olacak. Evet, Pavlus o gün kaçırılmayacak diyor. O günü Mesih'e iman edenler ölmüş de olsa, yaşıyor da olsa kaçırmayacaklar diyerek bu güvenceyi veriyor. Aslında ilk önce onlar, yani Mesih'e ait olarak ölmüş olanlar diriltilecekler. Ve bulutlarla gelecek olan Mesih'le havada buluşacaklar. Mesih'i karşılayacaklar. Evet, buluşacaklar diyoruz ama burada kullanılan Grekçe ifade karşılamaya gidecekler. Mesih'i bulutlarda karşılayacaklar. Önce ölüler diriltilecek ve Mesih'in zafer alayına katılacaklar. Sonra da hala hayatta olan ve Mesih'e ait olanlar bu kalabalığa katılarak zafer alayıyla birlikte tekrar yeryüzüne gelecekler. Evet, bir yakınınız Mesih'e iman eden bir yakınınız ölmüşse veya ölmekteyse bu sözlerle avutabilirsiniz. Çünkü bizim için kardeşler ölüm son değildir. Klasik ölüm bir başlangıçtır demeyeceğim. Mesih'e iman bir başlangıçtır. Eğer Mesih'e iman ettiyseniz, Mesih'e iman ediyorsanız ebedi yaşamınız var. Ve bu ebedi yaşam burada, bu dünyada başladı zaten. Ve bu ebedi yaşamınız son bulmayacak. Kalbinizin atışı bir gün duracak. Bu biyolojik aktivite, bedeninizdeki ve biyolojik aktivite bitecek. Çürüyüp gideceksiniz. Ama buna rağmen Pavlus uykuda olanlar diye bahsediyor sizden. Uyumakta olanlar diye bahsediyor ölülerden. Ve bunlar, bu kişiler diriltilecekler. Pavlus Selaniklilere yazdığı ikinci mektupta Mesih'in dönüşüyle ilgili bazı yanlış anlamaları düzeltmek zorunda kalmıştır. Paulus Selaniklilere şöyle diyor ikinci mektubunda. Bunu da bugün okuduk. 2. Selanikliler 2, 1'den 12'ye. Rabbimiz İsa Mesih'in gelişine ve onunla birlikte olmak üzere toplanmamıza gelince, kardeşler, size rica ediyoruz. Rabbin gününün geldiğini ileri süren herhangi bir ruh, bir söz ya da bizden gelmiş gibi gösterilen bir mektup hemen aklınızı karıştırmasın. Sizi telaşlandırmasın. Hiç kimse hiçbir şekilde sizi aldatmasın. Çünkü imandan dönüş başlamadıkça mahvolacak olan o yasa tanımaz adam ortaya çıkmadıkça o gün gelmeyecektir. Bu adam Tanrı diye anılan ya da tapınılan her şeye karşı gelerek kendini hepsinden yüce gösterecek. Hatta kendisini Tanrı ilan ederek Tanrı'nın tapınağında oturacaktır. Daha yanınızdayken bunları size söylediğimi hatırlamıyor musunuz? Zamanı gelince ortaya çıkarılacak olan bu adamı şimdilik neyin engellediğini biliyorsunuz. Evet, yasa tanımazlığın gizli gücü şu anda bile etkindir. Ama bu gücü şimdilik engelleyen ortadan kaldırılıncaya dek görevini sürdürecektir. Sonra yasa tanımaz adam ortaya çıkacak. Rab İsa onu ağzının soluğuyla öldürecek, gelişinin görkemiyle yok edecek. Yasa tanımaz adam her türlü mucizede, yanıltıcı bilgilerde, harikalarda ve mahvolanları aldatan her türlü kötülükte sergilenen şeytanın etkinliğiyle gelecek. Mahvolanlar gerçeği sevmeye ve böylece kurtulmaya yanaşmadıklarından mahvoluyorlar. İşte bu nedenle Tanrı yalana kanmaları için onların üzerine yanıltıcı bir güç gönderiyor. Öyle ki gerçeğe inanmayan ve kötülükten hoşlananların hepsi yargılansın. Pavlus, Mesih geri dönmeden önce büyük bir imandan dönüş yaşanacağını söylüyor. İmandan dönüş olarak burada çevrilen Grekçe kelime apostasia kelimesi. Aslında isyan anlamına geliyor. Evet, Mesih geri dönmeden önce büyük bir isyan yaşanacak. Bu isyan imanla ilgili, imandan dönüşle ilgili. Dikkat edin, kurtuluşun kaybedilmesiyle ilgili demiyor. İmanla alakalı bir isyandan bahsediyor. İmandan dönme putperestlikle aynı şey değil. Putperestler veya paganlar Mesih'e iman etmemiş olan insanlardır. İmandan dönüp Tanrı'ya isyan edenlerse Mesih'e iman etmiş ancak müjdenin gerçeğinden uzaklaşmış kişilerdir. Siz böyle kişiler tanıyor musunuz? Mesih'e iman etmiş ama müjdenin gerçeğinden, İncil'in öğretisinden uzaklaşmış birisini tanıyor musunuz? Bugün vaftiz dersimizde bunu konuştuk. Bunlar var. Kiliseler tanrısal, kutsal kitaba dayalı ve doğru bir iman ikrarından pagan kavramları ve pagan davranış kalıplarını benimsemeye başlayarak dinden dönebilirler. Yani kiliseler diyorum ama Hristiyanlar Mesih'ten uzaklaşabilirler. İnançlarından uzaklaşabilirler. İmanlarını soğutabilirler. Yani bunu yapsınlar anlamında değil ama bu olabilir. Ve bunlar bizim de tanıdığımız birçok kişinin hayatında gerçekleşiyor. Bir kilise iman ikrarını bu şekilde reddettiğinde artık geçerli bir kilise değildir. İmandan çıkmıştır, imansızdır. Hatta mürted ifadesi de kullanılabilir. Bu kilise mürted bir kilise haline gelmiştir. Evet arkadaşlar, aynı şekilde görünür kilisede bulunan ve kamuya açık bir şekilde iman ikrarında bulunan Ancak daha sonra bunu inkar eden kişiler de imandan dönmüşlerdir. Tabii ki bu durum gerçek imanlıların, yani gerçek bir iman ikrarında bulunmuş ve ikrar ettikleri imana gerçekten sahip olanların başına gelemez. Çünkü Tanrı onları kendisinden uzaklaşmaktan korur. Gerçekten de iman ikrarı olan Tanrı'dan uzaklaşamaz. Tanrı'dan uzaklaşmayı istemez de. Mesih'in kanıyla kurtulmuş olan Tanrı'dan uzaklaşamaz. Ne kadar isteseniz de diyemeyeceğim. Çünkü Mesih'in kanı eğer sizi kurtardıysa uzaklaşamazsınız. Eğer uzaklaşıyorsanız ve hiçbir alakanız yoksa, o zaman buradaki apostasiya sizin için de geçerlidir. Buradaki isyan, buradaki imandan dönüş, buradaki mürtedlik sizin için de geçerli olur. Apostasiye için birçok şey, birçok kelime, birçok ifade kullanabiliriz. İşte mürted, isyan, imandan dönüş, imandan çıkış veya döneklik diyebiliriz. Şimdi döneklik Tanrı'ya isyandır burada kullanıldığı anlamda. Ve bu isyan her çağda belli ölçülerde yaşanıyor. Ancak Pavlus burada büyük bir döneklikten söz ediyor. Pavlus İsa'nın geri dönmek üzere olduğu sıralarda kilisede yaygın bir isyan bekleyebileceğimizi söylüyor. Yani böyle bir isyanın, böyle bir dönekliğin, böyle bir mürtedliğin mutlaka olacağını söylüyor. Bugün Türkiye'de, Avrupa'da, Amerika'daki ve dünyanın dört bir yanındaki kiliselerde gördüğümüz yaygın isyan, yani imandan dönüş belirtileri, bu belirtiler nedeniyle birçok insan Mesih'in son gelişinin yakın olduğuna ikna olmuştur. Birçok kilise mezhebi, birçok yani Mesih'i tanıdığını söyleyen veya geçmişte Mesih'i ikrar eden birçok kilise maalesef çok açık bir şekilde Mesih'e karşı öğretiler veriyor. Bu da sonun belirtilerinden birisi Pavlus'un bizlere söylediğine göre. Evet, Pavlus ayrıca Mesih geri dönmeden önce mahvolacak olan o yasa tanımaz adam, Tanrı diye anılan ya da tapınılan her şeye karşı gelerek kendini hepsinden yüce gösteren ve hatta kendisini Tanrı ilan edecek olan bu adam ortaya çıkmadıkça o gün gelmeyecektir diyor. Yani Mesih karşıtı ortaya çıkmadan o gün gelmeyecek. Böyle birisi var. Mesih karşıtı veya anti Mesih diyebileceğimiz birisi ortaya çıkacak. Veya nihai Deccal veya nihai Mesih karşıtı ortaya çıkmadıkça son gelmeyecek. Pavlus Mesih gelmeden önce bu günah adamının ortaya çıkması gerektiğini söylüyor bize. Burada normalde Mesih karşıtı, anti Mesih ya da Deccal olarak adlandıracağımız kişiyi tarif ediyor Pavlus. Türkçe'de kullanılan karşı veya karşıtlık kelimesini burada anti olarak görüyoruz. Bazen anti'yi Türkçe'de de kullandığımız oluyor. Karşı olmak ya da karşı çıkmak anlamında kullanıyoruz. Ancak yeni antlaşmadaki Mesih karşıtı fikri Mesih'e karşı olmaktan daha fazlasını ifade ediyordu. Anti Mesih, yani Mesih'in, tabii ki Mesih karşıtı anlamına geliyor ama Grekçe'deki anlamına baktığımızda Mesih'in yerine geçen, Mesih karşıtı ama Mesih'in yerinde duran anlamına da geliyor. Grekçe'de anti, karşı ve yerine geçen anlamına geliyor. Bu nedenle Mesih karşıtı sadece Mesih'e karşı olan biri olmayacaktır. Mesih'in makamını gasp etmeye ve kendisini Mesih'in yerine koymaya çalışan biri olacaktır. kendisini sanki tanrıymış gibi tapınağa yerleştirecektir. Sanki tanrıymış gibi tapınağa yerleşecek veya insanların ibadetini yönlendirdiği hedef olacak. Kendisini o hedef noktasına getirecek birisi olacaktı. Bu nedenle genellikle Mesih karşıtının dini alanda yer alan, kendisini iyi bir insan gibi gösteren ama aslında İsa'nın yetkisini zayıflatmak için çalışan biri olacağı düşünülüyor. Şimdi tıpkı şeytanın kendisini bir ışık meleği olarak gizlemesi gibi. Evet, Pavlus şöyle devam ediyor 7. ayette. Yasa tanımazlığın gizli gücü şu anda bile etkindir diyor. Evet, Yuhanna ilk mektubunda şöyle diyor. Çocuklar bu son saattir. Mesih karşıtının geleceğini duydunuz. Nitekim şimdiden çok sayıda Mesih karşıtı türemiş bulunuyor. Son saat olduğunu bundan biliyoruz. Evet, kardeşler, Mesih karşıtı gelene kadar birçok Mesih karşıtları gelecek. Yani nihai Mesih karşıtı birçok Mesih karşıtlarından çok daha kötü birisi olacak. Evet, ama bunu da bilelim, tarih boyunca bu 2000 sene içerisinde birçok Mesih karşıtı geldi ve şu anda da var ve gelmeye devam edecek. Ama sonunda nihai Mesih karşıtı gelecek. Evet, insanları gerçek yerine yanlışa ikna etmek için aldatıcı güçler kullanarak, şeytanın güçleriyle birlikte çalışarak gelecek. Arkadaşlar, bizim gücümüz Mesih karşıtını engellemeye ya da bu kişiyi durdurmaya yetmez. Böyle bir gücümüz yok. Bizler Mesih karşıtını durduramayacağız. Mesih karşıtı, Pavlus'un da dediği gibi, geliyor. O nihai Mesih karşıtı. Bazılarının Deccal dediği adam geliyor. Bu adam günah adamı olarak tanınıyor. Dünyanın bütün güçleri bir araya toplansa bu adamı alt edemeyecekler. Ama iyi ki Rabbimiz bizi bize terk etmiyor. Bizler kendi gücümüze, kendi anlayışımıza, kendi planlarımıza göre hareket etmiyoruz. Evet, ama Mesih karşıtına dur diyecek bir güç var. İşte bu güç bulutlarla geliyor. Her göz onu görecek. Rab İsa Mesih kendisine karşı olan bu kişiyi, yani anti Mesih'i durduracak ve bu kişiyi cezalandıracak. Evet, Rab İsa onu ağzının soluğuyla öldürecek, gelişinin görkemiyle yok edecek diyor. O zafer alayı, o zafer alayının görkemi bu Mesih karşıtını yok edecek. Bu nedenle İsa'nın ikinci gelişinin Mesih karşıtının yol açacağı büyük isyandan ve sıkıntıdan sonrasına kadar ortaya çıkmasını beklemiyoruz. Çünkü Mesih karşıtı zafer sarhoşluğu içerisindeyken Mesih gelecek ve onu alt edecektir ve yenecektir, yok edecektir. Kardeşler, bizim umudumuz budur. Ve bu umudun kesinleşmesi kesindir. Gerçekleşmesi kesindir. Bunun gerçekleşmemesi mümkün değildir. Rabbimiz İsa Mesih geliyor. Aynen vahiy kitabında da dediği gibi, işte bulutlarla geliyor. Her göz onu görecek. Rabbimiz İsa Mesih zafer kazanmıştır. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla. Amin.